Ne diyelim? Yorgun savaşçılar. Ama biliyoruz ki ne kadar yorgun da olsak, ne kadar güçten yoksun olduğumuzu düşünüyor olsak da en güzel teselli Rabbim bizimle olmuş olması. Onun için sevinebiliriz sevgili kardeşler. Bu yaşam içerisinde hayat devam ederken Rab bize sözüyle yolumuzu aydınlatıyor. Bizleri gelişip büyümesine katkı sağlıyor. Ruhuyla da ne yapıyor? Destekliyor. Sözünü anlayabilmemizi sağlıyor. O açıdan gerçekten bugün dua edelim ki Rab yine diri sözü aracılığıyla bizlere konuşsun. Herkese sevgiyle merhaba. Hoş geldiniz. Hatırlayın, geçtiğimiz haftalar içerisinde Musa'nın Rab tarafından çağrılışını, çıkış 3. bölümden yararlanarak, değil mi? Çıkış 3. bölümden yararlanarak Musa'nın çağrılışını ele almıştık değerli kardeşler. Ve birazcık bilgilerinizi, aldığınız notları gözden geçirin. Musa'nın öne çıkan en büyük özelliklerinden bir tanesi, Mısır Firavunu'nun sarayında 40 yıl boyunca üst düzeyde eğitim görmüş biriydi. Doğru mu? En üst düzeyde, en yüksek eğitimi almış bir kişiydi. Ama buna karşın Rab ne yaptı? Onu kullanabilmesi için Midyan çöllerinde bir 40 yıl daha geçirmesini sağladı. Ama ilginç olan hem saraydaki 40 yıl hem Midyan çöllerindeki o 40 yıl, yani toplam 80 yıl ne içindi diye sorduğumuzda ne gördük? Çölde yaşayacakları o 40 yıla bir hazırlık dönemi olduğunu gördük. Koskoca 80 yılı Rab bir sonraki çöl hayatına ne yaptı? Musa'yı ve halkı ne yaptı? Hazırladı değerli kardeşler. Ve Musa bu hazırlık sürecini tamamladıktan sonra 40 yıllık o kölelik süreci Musa'nın önderliğinde, değil mi? Ne yaptı? Gerçekleşmiş oldu. Yani o kölelikten, o tutsaklıktan kurtuluşu Tanrı mümkün kıldı değerli kardeşler. Ve bu süreçte şunu gördük. Konum tabii ki bu değil ama birazcık bağlantı kurmak açısından bunu hatırlatıyorum size sadece. O aldığı üst düzeydeki eğitim Rabbin gözünde yeterli olmadığını görmüştük. Doğru mu? O en üst düzeydeki eğitim. Ve Tanrı kendi eğitiminden onu ne yapması gerekiyordu? Geçirmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Şimdi ilginç olan Yeşu kitabına baktığımız zaman, Yeşu kitabı 1. bölüme baktığımız zaman, Yeşu'nun çağrılışına baktığımız zaman bambaşka bir ruhsal ilke önümüze konuyor. Bakın, Musa'dan farklı bir ilke önümüze konuyor. Yeşu kitabı 1. bölüme baktığımız zaman orada gerçekten çok farklı bir ruhsal ilkenin karşımızda dikili olduğunu görüyoruz. Verilen sorumluluk, verilen görev, başarıyla yerine getirebilmesi için Yeşu aracılığıyla şunu göreceğiz. geçmiş, geçmişe gömülmesi gerekiyor. Yeşu ile Musa arasında tabii ki birbirine ayıran farklar vardı değerli kardeşler. Örneğin direkt olaraktan Tanrı ne yaptı? Musa'yı çağırdı. Direkt olaraktan Tanrı Yeşaya'yı çağırdı. Direkt olaraktan Tanrı Yeremia'yı çağırdı. Ama Yeşu'yu Musa aracılığıyla çağırdı. Anlatabiliyor muyum? Çok farklar var ama en azından öne çıkan farklardan bir tanesini size burada söyleyeyim sevgili kardeşler. Demek ki sorumluluk, üstlendiğimiz görevi uygun şekilde, doğru şekilde yerine getirebilmek için geçmişi geçmişte bırakmak, geçmişi geçmişe gömmek zorundayız değerli kardeşler. Tabii ki geçmişten ders alacak mıyız? Alacağız. Geçmişten ders alınmalı ama hiçbir zaman geçmişe takılarak hayatımızı sürdüremeyiz. Yani sağlıklı bir şekilde ilerleme kesinlikle mümkün olmaz sevgili kardeşler. Onun için ileriye Rab Tanrı ile birlikte olacağımız o güzel, harika mekana odaklanarak sözün ışığında kutsal ruhun yönetimi altında kalarak adımlarımızı atmak zorundayız değerli kardeşler. Her zaman burada ifade ettiğim gibi yeri geldiğinde adımlarımız, ayaklarımız evet bu yeryüzünde. Doğru mu? Ama aklımız, yüreğimiz ve aklımıza ve yüreğimize bağlı olan düşünceler nereye odaklı olması lazım? Göksel değerlere. Doğru mu? Neden diye sormamız lazım. Bakın, Pavlos aslında bunu çok güzel açıklıyor mektuplarında. Belki iki ayeti hatırlatmak istiyorum size. Galatyalılar 2. bölüm 20. ayete baktığımız zaman orada çok iyi bilinen bir ayet. Galatyalılar 2 ayet 20. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum diyor. Aslında yaşıyordu. Doğru mu? Yeryüzündeki hayatı devam ediyordu Pavlos'un. Ama yaşamadığını söylüyor. Mesih bende yaşıyor. Ve bakın çok önemli. Diyor ki yaşadığım, şimdi yaşamakta olduğum hayatı nasıl sürdürüyorum? Ona olan imanla. Amin. Bakın, biz bu yeryüzündeki hayatı devam ederken o açıdan dedim. Ölmüş olduğumuz için, Rab ile birlikte çarmıha gerilmiş olduğumuz için, benlik onunla birlikte çarmıha gerilmiş olduğu için bizler göksel değerlere odaklı bir hayatımız olması lazım. Yine Pavlos buna benzer, bunu destekler nitelikte Koloseler 3. bölümde. Yine çok sık kullandığım bir ayet. Orada da ne diyor? Göksel değerleri düşünün diyor. Ve diyor ki neden göksel değerlere odaklı olmamız lazım? Bakın 3. bölümün 3. ayetine. Ne diyor Hatice?
Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır.
Bakın görebiliyor musunuz? Eğer siz şunu düşünürseniz ya ben artık eski yaşama, eski benliğe Mesih'le birlikte öldüm. Bu düşünce eğer sende egemense, eğer bu düşünce sana hakimse, yaşamakta olduğun bu iman hayatını sürdürürken, devam ederken gitgide ona benzer olma çok daha mümkün hale gelecek. Eğer bu düşünceyi yürekte sabit kılarsan, ben artık öldüm, ben artık eski Recep değilim, ben artık yersel değerlere değil göksel değerlere aitim, bende yaşayan Mesih sayesinde hayatımı sürdürüyorum. O zaman Rab de diyor ki, hiç merak etme evladım. Sen de bu hayat içerisinde gitgide bana daha da benzer olma yönünde hayatını sürdüreceksin. Bunun garantisini de ben sana veriyorum diyor Rab. Çok açık, çok net bir şekilde. Şimdi yine Musa'yı anlatırken size Mısır'ın köleliğinden kurtuluşu sağlayan Musa'ydı. Doğru mu? Yani o tutsaklıktan kurtuluşu, çıkışı sağlayan Musa'ydı. Ama buna rağmen vaat edilen ülkeye girme ayrıcalığı ona verilmedi dedim. Doğru mu? Kime verildi? Öğrencisi Yeşu'ya. İşte soru bu. Yeşu kimdi? Açın Yeşu kitabını. Oraya kurdele koyun. Yeşu kimdi değerli kardeşler? Yeşu hakkında ne biliyoruz? Biliyorsunuz ki çıkış kitabına baktığımız zaman İsrail'in kurtuluşuyla ilgili çok şey okumuş olduğumuz için onun hakkında çok şey öğrenebiliriz çıkış kitabı aracılığıyla. Ama Yeşu kitabına baktığımızda çıkış kitabında başlamış olan kurtuluşun Yeşu kitabında nasıl tamamlandığını görüyoruz. Kurtuluş çıkış kitabında açıklanıyor. Doğru mu? Ama bu kurtuluş ne zaman tamamlanıyor? Yeşu döneminde. Yani Yeşu kitabında tamamlandığını görebiliyoruz. Aradaki fark ne o zaman? Çıkış kitabı ile Yeşu kitabı arasındaki fark nedir o zaman? Çıkış kitabında kölelikten, tutsaklıktan çıkışı, kurtuluşu anlatırken Yeşu kitabı da bize vaat edilen toprak olan Kenan ülkesine girerken yaşanmış olan kurtuluş. Görebiliyor musunuz? Kenan ülkesine, vaat edilen ülkeye girerken yaşanmış olan kurtuluş. Demek ki Yeşu kitabı, ben şöyle diyorum, Yeşu kitabı bir harita olduğunu söylemek mümkün. Ben ruhsal kapsamda bunu düşündüğüm zaman sevgili kardeşler, eğer Tanrı'nın imanlıya vermiş olduğu ya da vermekte olduğu bereketlerin sırrını öğrenmek istiyorsan eğer, bu bereketler nasıl kişiye veriliyor? Bunu anlamak istiyorsan eğer, Yeşu kitabını okuyup çalışman gerekiyor. Orada bereketlerle nasıl bir kişi donanır? Bu sır orada Yeşu kitabında çok açık bir biçimde değerli kardeşler açıklanıyor. Net bir şekilde. Peki Yeşu'nun anlamı nedir? Yoşua anlamını bilen var mı? Benim eşim bizim 3 numarayı biraz ileri yaşlarda dünyaya getirmişti. Onun için ona isim verirken hem ileriyi gören aydınlık anlamına gelen aydın ismini koyduğumuzda yanına ikinci isim olarak da Yosua ismini koyduk. Neden biliyor musunuz? Çünkü anlamı çok harikaydı. Güzel, yakın, Tanrı, Rab Tanrı yardımcımdır. Onun için eşim hiç kaygılanmadan, doktor çok şey ona vaat etmesi olmasına rağmen kulak arkası yaparak Rab'be güvendi ve Rab'be bakarak devam etti. Ve gerçekten baktığım zaman harika bir isim ve Yeşu'ya da yakışıyor. Rab Tanrı yardımcımdır. Rab Tanrı yardım eder. Şimdi halk Mısır'da köle oldukları dönemde dünyaya gelmişti Yeşu. Köle iken, Mısır köleliğinde iken, tutsaklığında iken o dönemde dünyaya geldi. Ama aynı zamanda da o 40 yıllık çöl yaşamı içerisinde Musa'yla yine birlikteydi. 40 yıllık çöl yaşamı içerisinde iken değerli kardeşler. Ve bu kölelikten kurtulup sonraki o çöl 40 yıllık o çöl yaşamı içerisinde Musa'yla birlikteliği devam ederken sevgili kardeşler Musa'nın yanında çıraklık yapmıştı. Yani Musa'nın öğrencisiydi Yeşu. Ama iyi bir komutan. Yani Rab onu harika bir şekilde eğitmiş, Musa aracılığıyla destek bulmuş, harika, başarılı bir komutandı Yeşu. Bunu niye söylüyorum? O birlikteliği söylüyorum. Çünkü hatırlarsanız Amaleklerle savaşırken, halk Amaleklerle savaşırken Yeşu komutanlık yaptı halka. Musa ne yaptı? Yeşu'yu yalnız bırakmadı. Yukarıda ona dua etti ve duayla destek verdi. Aldığı dua desteğiyle ve yürek doluyla söylüyorum, Yeşu'nun sahip olduğu iman sayesinde, neden bunu ifade ediyorum? Onu başarılı kılan, onun ne kadar harika bir savaşçı olduğundan kaynaklanmıyordu. Ne kadar iyi bir komutan olduğundan kaynaklanmıyordu. Sahip olduğu o müthiş imanından dolayı iyi bir komutandı Yeşu. Ve o birliktelik içerisinde düşmanları bozguna uğratabildi değerli kardeşler. Anımsarsanız Musa'nın önderliğinde vaat edilen ülke sınırına geldiklerinde Rab Tanrı'nın yönlendirmesiyle Rab Musa'ya ne dedi? Her oymaktan birer kişi seçeceksin. Doğru mu? Ve Musa da her oymaktan, 12 oymaktan birer kişi seçti. Toplam 12 kişiyi ne yaptı? Gidecekleri ülkeye gönderdi ki araştırma yapıp 40 gün boyunca durumu bize bildirsinler. Peki o 12 kişi içerisinde kimler vardı? 10 kişinin dışında Yeşu vardı ve Kaleb vardı. Ve görüyoruz ki yani Yeşu'nun imanını, imandan söz ettim ya, onu ben söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bakın 10 kişi olumsuz rapor verirken sadece Yeşu ve Kaleb cesaret verici, halkı harekete geçirici, teşvik edici bir rapor sunmuştu. Korkmamıza hiç gerek yok. Onların üstesinden gelebilecek yeterlikteyiz. Neden? Bakın bu çok önemli. Hepimizin hayatında olması lazım. Çünkü onlar sevgili kardeşler kime ait olduklarını biliyorlardı. Unutmuş değillerdi. Yalvarırım size. Bu için içinde bulunduğunuz, yaşamakta olduğunuz hayatta, bütün karşılaştığınız sorunlarda yalnız olmadığınızı bilin ama bir taraftan da kime ait olduğunu bilin. Kime ait? Kızıldeniz'i yaran bir Tanrı. Sıkıntılar üstesinden gelen diri bir Tanrı sevgili kardeşler. Ve harika olan, müthiş olan Rab Tanrı Musa'yı o çölde eğitirken Musa da Yeşu da Musa aracılığıyla eğitiliyordu. Bakın Rab beni eğitirken aslında sizler de eğitilmiş oluyorsunuz. Değerli kardeşler. Bu güzel değil mi? Ha? Rab sizleri de eğitiyor. Her kilise topluluğunda önderlere destek veren her bir kardeş gelecek için Rab tarafından eğitildiklerini bilmeleri gerekiyor. Eğer bir kardeş bir öndere, kilise önderine, pastörüne, çobanına destek veriyorsa, değerli kardeşler, Yeşu Musa'nın yanında Musa'nın önderliği sayesinde nasıl eğitildiyse, aynı şekilde o kişi de bilmesi gerekiyor ki, kesinlikle ve kesinlikle Rab onu eğitiyor. Yani içimden geldi söylemek istiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ayrılıp giden önder kardeşlerimiz vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onların zamanı gelmişti belki. Ayrılmaları gerekiyordu. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Onların da ağzından duyduğum için. Rab Tanrı birini 15 yıl, 16 yıl bu kilise topluluğu aracılığıyla eğitti. Birini de 3 yıl eğitti. Şimdi gittikleri yerde aldıkları eğitim ışığında, doğrultusunda bulundukları kilise topluluklarında hizmet ediyorlar. Bu güzel değil mi? Ha? Benim en büyük sevincim budur. Tesellim de budur ha, emin olun. Rabbi kiliseden ayrılabilir insan ama Rabbi terk etmemiş olması çok güzel. Devam ediyor olmaları benim için en büyük sevinç kaynağı. Bunu da burada söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Ama bir şeyi daha söylemek istiyorum, bu çok önemli. Musa önderlik etti, patronluk yapmadı. Bütün dünyada bulunan, bu ekrandan izleyen bütün destek veren kardeşlerim için söylüyorum. Önderlerine destek veren kardeşlerim için söylüyorum. Önderlere söylüyorum. Patronluk değil, Musa gibi iyi bir destekçi olun. Destekçi. Her zaman o destek veren kardeşlerin yanında olun. O kardeşlerin eğitilip iyi bir noktaya gelebilmesi için elinizden geleni yapın sevgili kardeşler. Onun için sizleri teşvik etmek amacıyla belki bir noktayı da söyleyip konumuzun parçasını okuyacağım. Uzun bir giriş oldu. Ama bir hazırlık olsun dedim. Söyleme ihtiyacı duydum bunları. Yeşu'yu anlatabilmem için önce Musa'yı birazcık hatırlatmam gerekiyor. Aradaki o ilişkiyi, sizin o ilişkinin nasıl bir ilişki olduğunu sizin önünüze koymam gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi Yeşu sorumluluğu aldı. Ama sorumluluğu aldığında sanmayın ki Yeşu 25-30 yaşlarındaydı. Ercan gibi. Hayır. Ercan bizim 30 yaşında şu anda. ...80 yaşlarında... ...şimdi düşünün, hayal edin... ...saçlar ağırmış... ...biz 60 olduk, saçlar ağırdı... ...değil mi? Çökmüş... ...yani bedenen... ...çökmüş bir... ...durumdaydı, yani dinamik... ...içten böyle... ...yani bir 30 yaşının verdiği o dinamiklik... ...o zindelik... O enerji, enerjik dolu bir yapı söz konusu değildi sevgili kardeşler. Öldüğünde Musa biliyorsunuz 120 yaşındaydı değil mi? Ama Yeşu öğrencisi 110 yaşındaydı. Öldüğü zaman Yeşu. Açtınız mı Yeşu birinci bölümü? İlk 9 ayeti kim okumak istiyor? İlk 9 ayet. Yeşu 1. bölüm ilk 9 ayet. Okuyabilir misin? Hatun. Tabii o, oku yavaş yavaş oku. Yani mikrofon da önünde olsun. O olsun ben güzel güzelce bakmayayım. Yavaş yavaş.
Rab kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi.
Evet.
Kulun Musa öldü. Şimdi kalk bütün halkla birlikte Şeria Irmağı'na geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin.
Evet.
Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, büyük Fırat Irmağı'ndan bütün Hitit ülkesi dahil batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak.
Evet.
Yeşu'nun yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak.
Hamdolsun.
Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Amin. Seni terk etmeyeceğim.
Amin.
Seni yüzüstü bırakmayacağım. Amin. Güçlü ve yürekli ol çünkü halkı atalarına vereceğim ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulu Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Hı hı. Hepimiz için amin.
Ya ya.
Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün.
Amin.
O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Amin. Ha? Teselli eden sözler değil mi? Şimdi bakın. Nasıl başlıyor Yeşu kitabı? Ben şunu söylüyorum. Aslında Yeşu kitabı bir bombayla, bir patlamayla başlıyor. Ne diyor ikinci ayete bakın. Kulu Musa öldü. Güm. Şimdi düşün ya hiç beklemediği bir anda. Hiç beklemediği bir anda. Onun yanında ona destekçi, ona yardımcı olan, yanında olmasıyla bile Yeşu'yu eminim ki teselli eden Musa öldü. Bum. İki ayak bir pabuç içerisinde. Yeşu şaşırmış vaziyette. Rab devam ediyor. Şimdi kalk. Kendini bırakma zamanı değil. Kendini salma zamanı değil. Geçmişe odaklanmanın zamanı değil. Geçmişi geçmişe gömmenin zamanı değerli kardeşler. Şimdi kalk. Kalkın değerli kardeşler. İçinde bulunduğunuz o sıkıntılı süreçten kalkın. Ne kadar olumsuzluklar yaşıyor olsanız da ayağa kalkın. Neden? Çünkü yalnız değilsiniz. Bakın, şimdi kalk. Bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. İşte yeni bir işe adım atmanın, yeni bir göreve soyunmanın bir örneği net bir şekilde önümüze konuyor Yeşu aracılığıyla. Bakın hiç beklenmeyen bir anda üstlenmek zorunda kaldığın bir görev, bir sorumluluk bizlerde de büyük bir şok etkisi yaratabilir. Hiç oldu mu sizde böyle bir şey? Hiç beklemediğiniz anda bir görev ile bir görevi üstlenmek zorunda kaldınız ve şaşkınlık içerisinde ne yapacağınızı şaşırdınız. Ben yaşadım. 1980'li yıllarda, belki 81'in başlarında İzmir'de iken, biliyorsunuz 79'da iman ettim ben. Ve bize öncülük eden çok değerli bir aile vardı. Yabancı bir aile, Amerikalı bir aile. Ve kilisede önderlik yapıyordu. Ama oturumunu uzatmadılar bu kişileri. Oturum uzatılmayınca ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar. Gerçi sonradan çok çok yıllar sonra ülkelerine döndüler. Çünkü önce Almanya'ya geldiler onlar. Buradaki insanlarımız arasında çalıştılar. Daha sonra ülkelerine döndüler. Ve bu kişiler giderlerken sorumluluğu kime verdiler? Bir buçuk yaşında, ruhsal kapsamda bir buçuk yaşında olan Recep ile yine bir buçuk yaşında olan bir kardeş ile beraber bize bu sorumluluğu verdiler. 30 kişilik bir cemaat. Bir buçuk yıllık imamlısınız. Ve bu topluluğu o noktadan itibaren siz götüreceksiniz. Emin olun, hiç abartmadan ifade ediyorum. İki ayak bir pabuç içerisine girdi. Bugünkü gibi elimizde çeşit çeşit tercüme yoktu. Çeşit çeşit kaynaklar yoktu. Yardımcı kitaplar yoktu. Eski tercüme, ki benim Osmanlı Türkçesi, Türkçe ve Osmanlı Türkçesi diye elimde olan sözlükle kutsal kitabı okumuştum ben. Sadece kutsal kitap var, eski tercüme. Ama Rabbin sözü yeterdi bizim için, hamdolsun. İki ayak bir pabuç içerisine girdi. Ne yapacağımızı gerçekten şaşırmıştık. Hiç beklemediğim bir anda. Her şey tıkırında giderken. Aklımın ucundan geçmezdi onların çekip gideceğinden. Aklımın ucundan. Düşünün, Musa ölene dek Yeşu onun yanında destekçi konumundaydı. Bir anda ne oluyor? Musa'nın yapmakta olduğu önderliği üzerine alması gerekiyor. Sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor. Bakın, halk Mısır köleliğinden kurtulmuş. Önlerinde imkansız gibi görünen Kızıldeniz engeli var. Çok zor bir engel. Ve ne yapıyorlar? O engeli Musa'nın önderliğinde, Tanrı'nın eli altında ne yapıyorlar? Geçmeyi başarıyorlar. Ve üzerinden 40 yıl geçiyor. Çöl hayatı içerisinde. Kendime sordum. Yani ya bunlar çöl hayatı içerisine girmeleri gerekiyor muydu? Aslında hiç de girmeleri gerekmiyordu çöl hayatı içerisine. Neden çöl hayatı yaşamaları gerekiyordu? Bakın, eğer biz yasanın tekrarı, eski tercümede Tesniye kitabının ilk birinci bölümüne eğer bakarsanız, aslında onların önünde duran toplam 11 günlük bir yolculuk vardı. 11 gün. 11 günlük bir kısa bir yolculuk vardı onların. Ama bakın değerli kardeşler, halkın itaatsizliği ve daha sonra okuyoruz, Musa'nın itaatsizliği yüzünden 40 yıllık bir çöl hayatı içerisine girmeleri gerekiyordu. İtaatsizliğin getirdiği sonucu görebiliyor musunuz? İtaatsizlik beraberinde 40 yıllık sıkıntılarla dolu bir yaşam söz konusu oldu. Ben her zaman şöyle düşündüm. Çok gördüm, çok yakınan kardeşlerle çok ilişkim oldu. Yakınan, yani deyimi yerindeyse hani böyle mırmır eden diyelim. Kardeşlerle çok teşviki mesaim oldu. Bu koşmakta olduğum hizmet alanında koşarken. Hep ben şöyle düşündüm. Ya bu kardeşler sıkıntılarından dolayı, içinde bulundukları zorluklardan dolayı yakınıyorlar. Ama sonradan ne gördüm biliyor musunuz? Bakın bunu lütfen yanlış anlamayın. Gördüğüm gerçeği size söylüyorum. Gördüm ki o yakınan kardeşler sorunlardan dolayı yakınmıyorlar. Yakınmış oldukları için sorunlar içerisinde olduklarını gördüm. Anlaşabildi mi? Anlaşıldı mı? Anlayabildiniz mi? Hatice. Bir kişi ne zaman yakınır? Sorunlar içerisindeyken değil mi? Ama ben bunu hep böyle düşündüm. Hep yani iman hayatında dedim ki çünkü ben kendimde de öyle oldu. Yani sorun var, sıkıntı var, çözüm üretemiyorsun. İki ayak bir pabuca girmiş, yakınma başlıyor ister istemez. Ama ben bunu hep böyle düşündüm. Ama sonradan anladım ki aslında sorun olduğu için ben yakınmıyorum. Ben yakınıyorum çünkü sorunlarım var çünkü yakınıyorum. Yakındığım için sorunlar var. Şükretme olmadığı için. Şimdi anladın mı? Yani hamd etmek, şükretmek yerine yakınma ön sırada olduğu için, önde olduğu için sorunlar içerisindeyim. Bunu net bir şekilde gördüm, öğrendim değerli kardeşler. İsrail halkının da sürekli olaraktan yakındıklarına tanık oluyoruz değil mi? Kutsal kitaba baktığımız zaman değil mi? Ne kadar onların mırmır ettiklerini, her fırsatta Musa'yı eleştirdiklerini, yakındıklarını, isyan bayrağını çektiklerine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Ve onlar bu yakınmanın sonucunda o 40 yıllık çöl hayatı içerisine girmeleri gerekiyordu. Yani itaatsizliklerinin sonucuydu aslında o çöl yaşamı. Ve bu gerçek bakın nasıl onaylanıyor. Yeşu kitabında 5. bölüm 6. ayet. Yeşu 5 ayet 6. Ne diyor? İsrailler buldunuz mu? Ne diyor İsrailler?
İsrailler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde 40 yıl dolaştılar.
Ha, şimdi bakın bundan sonrasını lütfen önemseyin ve dikkate alın. Bundan sonrasını. Ne diyor?
Çünkü Rabbin sözünü dinlememişler.
Ha, 40 yıl dolaşmak zorunda kaldılar. Neden? Ha, Rabbin sözünü dinlememiş oldukları için değerli kardeşler. Ve ne oldu? Bunun sonucunda da halk mırmır edince, halk dırdır edince Musa da ister istemez ne oldu? Kızdı, öfkelendi, itaatsizlik etti. İtaatsizlik sonucu günaha düştü ve günahın sonucunda Tanrı ona ne dedi? Hatırlayın Musa'nın çağrılışında bunu okumuştuk Sayılar 20. bölümde, Sayılar kitabı 20. bölümde. Tanrı ona itaatsizliğin sonucu şöyle dedi. Şeria ırmağını karşı yakasına geçmeyeceksin. Bunu söyleyerek vaat edilen ülkeye girebilme ayrıcalığını Musa'nın elinden almış oldu. Şöyle düşünün. Yıllarca Yeşu'ya destek veren Musa artık bu noktadan sonra Yeşu'nun yanında Musa olmayacaktı. Değerli kardeşler ölmüş olduğu için. Ama Yeşu, Musa varken çölde yaşamış oldukları olayları, o güzelim beraberliği, birlikteliği, o anıları geride bırakması gerekiyordu. Ya ne güzel anılardı be. Ne kadar da güzel birbirimize destek verdik. Ne kadar harika gidiyordu her şey. Musa ile birlikte olduğum dönemlerde diyerek oraya takılmadı Yeşu. Bakın bu çok önemli. Oraya takılmadı. Yepyeni bir dönem başladı Yeşu'nun hayatında değerli kardeşler. Neyle başladı? Şimdi kalk emriyle. Yepyeni bir dönem. Şimdi kalk. Musa öldü. Artık sen sorumluluğu yükleneceksin. Yeşu ve onu izleyen halk göçebelikten kurtulup kendilerine ait olan ülkenin sahibi olacaklardı artık. Düşünün, 40 yıl boyunca Tanrı onları çölde nasıl besledi hatırlayın. Neyle besledi? Man ile, değil mi? Kutsal kitap bize bu şu ayette bu gerçeği destekliyor. Diyor ki Sayılar 11. bölüm 9. ayette gece ordugaha çiğ düşerken man da onlara birlikte veriliyordu. Bakın 40 yıl boyunca çölde Tanrı onları besledi. Ama yeni bir dönem başladı şimdi. Bu yeni dönem içerisinde ne olacaktı? Ne olacaktı? Gidecekleri ülkede, o vaat edilen ülkede kendilerine ait bir ülke olacaktı. Kendilerine ait bir topraklar olacaktı ve oraları kendileri ekecekti ve ektiklerini yiyeceklerdi. Kendi ektiklerini. Yeni bir dönem. Rab onu ekmek gelden, su gelden manla besledi ama şimdi artık kendileri çalışıp, çabalayıp, toprağa ekip ve ektiklerini yemek zorunda kalacaklardı değerli kardeşler. O zaman gelecekleri ülke olan vaat edilen ülkeyi ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman, ruhsal kapsamda birazcık gözümüzde canlandırdığımız zaman imanlının göksel bereketlerle donatılacağı yer olduğunu söyleyebiliriz. O ülkeye gittiler ve o ülkeye gitmek onların bereketlerle donatılacağını açıklamış oluyordu. Kölelik dönemini yaşamışlar ve artık kölelik dönemini noktalamışlar ve ne diyor? Bal akan, süt akan diyarda özgürlüğün tadını çıkarma zamanı gelmişti. Çıkış 3. bölümde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. 17. ayete baktığımızda. Yani artık geçmiş, geride kalmış. Ne diyelim? Deyim yerindeyse ileriye bakmanın zamanı gelmişti. Bakın, zaman zaman ben burada örnek verdim. John Wesley, bu inanç hareketini başlatan İngiliz, İngiltere'de harika bir ifadesi var. Diyor ki, Rab Tanrı işçisini toprağa verebilir. Recep'i de bir gün toprağa vereceği gibi. Ama bakın diyor ki, işi devam eder. Rabbin işçisi ölür mü? Ölür. Ama Rabbin işi ölür mü? Musa öldü. Ama Musa ile birlikte Rabbin işi de ölmedi. Bayrak yarışı gibi ne oldu? Görev Yeşu'ya teslim edildi. Ve artık bayrak Yeşu'nun elinde. Yeşu geçmişi geçmişe gömüp ileriye doğru koşarak ileride onu bekleyen kişilere o bayrağı teslim etmesi lazım. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Şimdi ben de yeri gelmişken söylemek istiyorum. Ben de bir gün gözlerimi yumduğumda bu dünyaya, Rab beni toprağa verdiğinde buradaki bu küçük sürü yok olup gitmesin. Buradaki hizmet sizlerin her birinizin vereceği destekle dik bir şekilde devam etsin. Değerli kardeşler. Bunu çok açık bir şekilde burada yeri gelmişken söylemek istiyorum değerli kardeşler. Onun için Yeşu geriye bakıp ya keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı diye düşünmesine hiç gerek yoktu. Geçmiş geride kalmış ve ileriye bakmanın zamanı gelmişti. Belki sen sevgili kardeşim ya da sevgili kardeşler, geçmiş yıllarda yaşamış olduğun şeyler senin ilerleyebilmene, sağlıklı bir şekilde yola devam edebilmene, adım atmana engel oluyor olabilir. Ya da birileri tarafından hayal kırıklığı da yaşamış olabilirsin. Birileri seni incitmiş olabilir, seni kırmış olabilir. Ama bence buradaki söz hepimiz için geçerli olsun. Eğer böyle bir şey varsa. Yeşu'ya verilen, ulaşan şu söz, kalk emri hepimiz için geçerli. Kalk ve yola devam et. Kendini bırakma. O zaman bu kalk emrini dinleme zamanı geldi değerli kardeşler. Geçmiş geride kaldı. Kalk ve yürü. Neyse üstlendiğin sorumluluk. O sorumluluğu canla, başla, ileriye bakarak, geriye değil ama ileriye bakarak yerine getirmeye gayret et. Şimdi çocukluğumuzda bizim bahçede güzel bir erik ağacı vardı. Bir kere ben burada örnek verdim diye düşünüyorum. Çok güzel kokulu erik, İtalyan eriği derdik biz ona. Böyle elma büyüklüğünde sipsiyah olurdu. Hiç abartmadan ifade ediyorum. Domates nasıl kokar mis gibi, o erik de böyle mis gibi kokardı. Ve bir gün herhalde kuvvetli esen rüzgara dayanamadı. Yaşlı bir ağaçtı zaten. Ve o ağaç yıkıldı. Meyvelerle beraber yıkıldı. Gerçekten çok üzülmüştüm. Neden? Çok ama çok güzel anılar yaşadık o ağacın altında. Hani diyor ya bizim Coşkun Sabah'ın güzel bir şeyi var. Anılar, anılar. Şimdi hep gözümde canlandılar. Ha? Anılar. Hakikaten güzel anılardı. Kardeşlerimle beraber o ağacın altında çok güzel anılar yaşadık sevgili kardeşler. Ve komşu babama sordu. Ali Bey dedi, şimdi ağaçla ne yapacaksın? Babam güzel bir yanıt verdi. Çok basit. Meyvelerini toplayacağım ve arta kalanı da yakacağım dedi ateşte. Şimdi bakın değerli kardeşler, şöyle düşünün. Aslında çok basit söz değil mi? Ve bunu eminim ki hepiniz söylerdiniz. Meyvelerini yiyeceğim, meyvelerini toparlayacağım üzerinden. Geri kalan kısmını da ateşte yakacağım. Şimdi basit ama içeriği dolu bir söz. Aslında güzel bir ders var burada değerli kardeşler. Şimdi bizler geçmişe baktığımızda çok güzel anılar yaşamış olabiliriz. Güzellikleriyle dolu, o eriğin bana tat verdiği gibi, o anılar size tat vermiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da acı çekmiş de olabilirsiniz birlikte. Hiç fark etmez değerli kardeşler. Ama geçmişe takılmanın, geçmişe özlem duymanın, geçmişi aramanın değerli kardeşler, bize bir yararı var mı? Lütfen söyleyebilir misiniz? Bir yararı var mı geçmişe takılmanın? Hiçbir yararı yok. Yeşu bunu yaptı. En güzel örnek bu. Yeşu bunu yaptı. Alması gereken dersi aldı. Babam meyvelerini topladığı gibi ağacın verdiği şeyleri aldı. Ve geçmişe gömdü. Ağacın ateş içerisinde yakılıp yok olduğu gibi yola devam etti değerli kardeşler. O ağacın altında yaşadığım o anıları düşünerek sağlıklı bir şekilde ben hayatıma devam edemezdim. Hepsini geride bırakmam gerekiyordu. Geçmiş geride kalmalı. İşte birinci noktamız bu. Demek ki sağlıklı bir şekilde ilerlemenin birinci koşulu geçmiş eşittir geçmişe gömülmeli. İkinci noktamız değerli kardeşler. Bakın bu da çok önemli. Evet geçmiş geçmişe gömülmeli ama ondan sonra devam edecek bir süreç var. Ben geçmişi geçmişe gömdüm ama önümde beni bekleyen bir süreç var. O zaman şunu düşüneceksin. O seni bekleyen süreç içerisinde yola devam ederken yalnız değilsin. İkinci noktamız bu. O süreci sürdürürken yalnız olmadığın kesin sevgili kardeşler. Bunun Kanıtı nerede? İşte 9. ayette. Bakın lütfen 9. ayete. Ne okuduk? Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma. Yılma. Neden? Çünkü o süreçte geçmişi geçmişe gömdün. Seni o önünde bekleyen o süreçte Tanrın Rab gideceğin her yerde. Yürüyeceğin o süreç içerisinde seninle birlikte olacak. O zaman ben şu soruyu sormaya ihtiyacı duyuyorum değerli kardeşler. Bu harika vaat karşısında. Nasıl güçlü olabiliriz Ender? Nasıl yürekli ve yürekli demek cesaretli olmak. Nasıl güçlü olabiliriz? Güvenerek. Hamdolsun, hamdolsun. Nasıl devam edebiliriz cesaretle yola? Nasıl devam edebiliriz? Evet, güven. Bunun bendeki yanıtı şu. Eğer umudun Rab'deyse. Amin. Bakın, eğer umudum Rab'deyse, umudumu Rab'be bağlamışsam eğer, Rab'be umudu bağlayarak adımlarımı atıyorsam eğer, işte o zaman güçlü ve yürekli olmak mümkün hale geliyor. Şimdi Davut'u düşünün. Davut çok sancılı, sıkıntılı dönemler yaşadı. Doğru mu? Ve o süreç içerisinden geçmiş bir kişi olaraktan bakın önümüze ne kadar güzel bir ışık koyuyor. Ve ben buna sarılmış vaziyetteyim, biliyor musunuz? Benim bu iman hayatım Rabbin bana vermiş olduğu o diri umuda bağlı kalarak hayatımı sürdürüyorum. Bakın 27. mezmur. 27. mezmurun son sözleri. 14. ayet. 27. mezmurun son sözleri. Bakın ne diyor sevgili kardeşler. Umudunu Rab'be bağla. Güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rab'be bağla. Eğer umudun Rab'de ise güçlüsün bu ayete göre. Bakın, umudunu Rab'be bağla. Eğer bunu yaparsan ne diyor? Güçlü ve yüreklisin. Hani cesaret içerisindesin. Umudum Rab'de ise o zaman güçlüyüm. O zaman cesaret içerisindeyim değerli kardeşler. O zaman cesaretle ilerlemek mümkün hale gelmiş oluyor. Evet. Güçlü ve cesaretli olmaları gerekiyordu halk ve ona öncülük edecek olan Yeşu. Doğru mu? Kesinlikle güçlü olması gerekiyordu, yürekli olması gerekiyordu. Ama değerli kardeşler düşünün, bu doğrudur, bunu kabul ediyoruz. Ama zor olan bir durum var karşında. Yani gözünde büyüttüğün bir durum, içinden çıkılması çok karmaşık olarak görünen bir durum ile karşı karşıyasın. Nasıl gücünü yetirmeden, cesaretini yetirmeden dik bir şekilde yola devam edeceksin sevgili kardeşim? Nasıl devam edeceksin? Nereden geliyor güç ve cesaret? Rab'den geliyor. Kaynağı Rab mi? Söyleyebilir miyiz Rab olduğunu? Bakın, neden bunu söylüyorum? Çünkü ayetlerle konuşalım. Yine 9. ayete bakın. Son kısmı ne diyor?
Gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Ha, demek ki gücün kaynağı kim? Seninle birlikte gidecek olan Tanrı, hamdolsun. Seninle birlikte yürüyecek olan Tanrı'nın kendisi değerli kardeşler. Bu hakikaten müthiş bir şey. İsrail halkını düşünün. Babil sürgününden dönerken aynı benzer bir vaat verilmişti onlara. Yasanın tekrarı 31. bölümde. Yeşaya 41. bölümde. Pardon. Yeşaya 41'de aynı vaat, benzer bir vaat verildi 41.10'da. Diyor ki 41.10'da Yeşaya 41.10, korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Bakın, zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Bakın. Sana güç verenle, gücün kaynağı Tanrı. Demek ki seninle birlikte yürüyen Tanrı'nın verdiği destek ile ancak sen yola devam ediyorsun değerli kardeşler. O zaman şöyle diyorum. Eğer sonuç buysa, Rabbin verdiği destek ile ben bu gücü alıp yola devam edebiliyorsam, o zaman değerli kardeşler ne yapmam gerekiyor? Ona gerçek anlamda teslim olmam gerekiyor. Kendimi onun ellerine teslim etmem gerekiyor. İlerlemem gerekiyor. Eğer güç Tanrı'dan geliyorsa, o zaman değerli kardeşim ilerlemeye devam et. İsrail halkı ilerleyişi devam ederken nasıl devam ediyordu ilerleyişi? Rab onlara öncülük ediyor muydu? Hatırlayın. Çıkış kitabında okuyoruz net bir şekilde. 13. bölümde. 21. ayet. 13-21. Gündüz bir bulut içerisinde. Doğru mu? Gündüz bir bulut içerisinde. Ama ne için? İlerlemeleri için diyor. Bakın, ilerlemek için gündüz bir bulut içerisinde değerli kardeşler, geceliğin de bir ateş bulutu içerisinde onlara ışık veriyor, onlara öncülük ediyordu. Demek ki nasıl öncülük ediyordu? Işık vererek, aydınlatarak. Demek ki ilerlemeyi sağlayan ne? Rabbin verdiği öncülük. Öncü Rabbin kendisi. Rab bizi destekliyor. Aldığımız destekle önümüzü görebiliyoruz. Ve ilerleyiş sağlıklı bir şekilde devam ediyor sevgili kardeşler. Çünkü ileride Musa Yeşua'ya söylediği gibi yasanın tekrarı 31. bölüm 6. ayette diyor ki, çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir diyor. Amin. Sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir. Diyebilir miyiz? Yalnız değiliz. Amin. Rab bizimle birlikte gereken desteği, gereken anlayışı vermeye devam ediyor. Ama biz ne yapmamız gerekiyor? Geçmişi gömeceğiz ve sonraki süreçte Rab Tanrı'nın bizi asla bırakmayacağını bilerek adımlarımızı atacağız.